Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında iletişim üzerinden konuştuk. İletişim başkanlığının hangisi? Kainat var ya, hani kozmostaki bütün canlıların, cansızların, her türlü nesnenin, var olan, olmayan, aklımızda olan her şeyin iletişebilmek için ihtiyaç duyduğu muhteşem yer var ya, Kainat İletişim Başkanlığı. Onun yeni binası üzerinden iletişim konuştuk ama gelinen noktayı da anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde ne var? Ya bu soruya tek bir kelimeyle cevap vermek o kadar zor ki, gerçekten çok zor. Çünkü o kadar dağınık, o kadar abuk sabuk yerlerden geliyor mevzular, toparlaması o kadar zor ki. Başlayalım, öyle görelim. Aşağıdan 3 noktaya dokunsun lütfen Periskop'tan yayını izleyenler. Ben de sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım aynı şeyi. Hemen çağırayım diğer dostları, oturalım hep beraber konuşalım, derdimizi anlatalım. Gazeteleri özetleyeyim ben size ki bu saatten sonra gazete okumak zahmetine katlanmayın. Çünkü okunacak bir şey var mı? Valla bir iki gazetede hala habercilik çabası gözleniyor. Mesela iletişim, evrensel, özür dilerim. Evrensel bugün işçi haklarına ilişkin bir haber yapmış. Dün DİSK Başkanı'nın, Arzu Şerkezoğlu'nun sözlerinin üzerinden. Sadece şu pandemi döneminde. Bakın çok basit, çok basit bir gerekçe bu. Sadece şu pandemi salgın döneminde işçilerin %36'sının gelir kaybı yaşadığını söylüyor. %36 ya, yani 3'te 1'i gitmiş. Gitmiş. Ve bu insanlara siz diyorsunuz ki ekonomi sıçradı. Hakikaten sıçradı ama yani işte nereye doğru sıçradığını görmüyoruz biz. O yüzden gazetelere bakmak da bu anlamıyla zor oluyor. Çünkü baktığınız zaman özetlemesi çok sıkıntılı ya. Bakıyorsun, lan nedir bu? İlk yayında size anlattım. Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısı çok önemli. Çok önemli. O yazıyı tıpkı geçen yıl 21 Ocak'taki yazı gibi alın bir kenara koyun. Alın bir kenara koyun derim ben. Çünkü o bir gösterge. Yani iktidarın artık gidişi gördüğünün, gidiş konusunda karşısına kimleri rakip olarak gördüğünün, bunların nasıl anlamlandırıldığının, hepsinin ama hepsinin göstergesi. Mecliste bir yandan barolar kanunu görüşülmeye devam ediliyor ve orada o kanun üzerindeki tartışmalar, ya öyle saçma sapan şeyler oluyor ki. Ahmet Çık çıkıyor konuşuyor mesela, daha önce de yapıldı. Sözlerini gerçek bir tek cümleyle cevap veremeyecek olanlar, çünkü öyle bir şansları yok. Söylediği her şeyin doğru olduğunu biliyorlar. Bir yandan sıkışmış durumdasın, düşünsene. Oturuyorsun böyle, adam oradan sürekli tokatlıyor. Çat çut çat çut, hepsi doğru. Hepsi doğru söylediklerinin, hiçbir şey söyleyemiyorsun. Meclis Genel Kurulu'ndan ceza kararı çıkartıyorsun. Kimin ne işine yaradı ki bu? Ne yapacaksın? Bak şimdi şöyle düşün. Bu mantığı şöyle kuralım. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partili eski üye Faruk Bildirici'nin, Faruk abinin yıllardır hani benim tanıdığım, yıllardır beraber çalıştığım, aynı yerde değil ama aynı camianın içinde çalıştığım, çok sevdiğim bir gazeteci abim. Onun üyeliğini düşürüyorsun sen oylamayla. Niye? Çünkü içeride oy olarak ağırlığım var. Doğru mu? Engelleyebiliyor musun? Yok. Çünkü Faruk Bildirici kendi internet sitesinde yine yazıyor ve aynı şeyi anlatıyor. Yani ne orada Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin'in aldığı farklı fazla maaşları yazmaktan vazgeçti, ne içerideki anlamsız düzeni yazmaktan. Şimdi ikinci kademeye geçildi. Çünkü geçen hafta içinde buna ilişkin olarak haberler yapıldı, açıklandı. Yine Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi, çok eski arkadaşım, çok sevdiğim, burada da yayınlarda çok anlattığım sevgili İlhan Taşçı. Ya 90 bin dosya geliyor bak. 90 bin tane dosya geliyor ATV ile ilgili. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Şimdi bunu sen içeride haber yapılmasını engellesen ne olacak ki? Duyulmayacak mı bu? Sonra atıp tutuyorsun. Biz gerçekten yanayız. Hadi oradan be. Ne gerçekten yanasın? Eğer gerçekten bu kadar yanaysan şunu de. Çok basit. Kardeşim ben Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanıyım. Anayasal yetki sahibi bir kurulun başındayım. Benim başka bir yerde yönetim kurulu üyeliğine, ota çöpe ihtiyacım yok. Desene bunu. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. 90 bin dosyayı açıklayamıyorsun. Bir tane ceza yok. Adam saçma sapan iş yapıyor. Yalan haber yapıyor. Yalan haber yapıyor. Ya düşünsene. Daha önce defalarca zırvaladılar. Ya bir oyun konsolunun oyun içinde kullanılacağı şifrelerini Fethullah Gülen terör örgütünün haberleşme şifresi diye anlattı bu herifler. Böyle anlattı. Yani artık bu yüzsüzlük falan değil, terbiyesizlik, hadsizlik. E sen şimdi bunu engelleyebilecek misin?
Yo.
Boşu uğraşıyorsun ya. Vallahi boşu uğraşıyorsun. Bunu anlayabilmek bu kadar mı zor? Evet, bu kadar zor. Niye? Çünkü senin derdin iş yapmak falan değil. Seni oraya oturtan insanın ağzının içine bakarak emirlerinin bir tanesini bile, bir tanesini bile atlamamak. Görevin bu. İyi ama bunun için RTÜK'ün başında olmana gerek yok ki, RTÜK üyesi olmana gerek yok ki. Yani ne bileyim işte, tarım kredi kooperatiflerinin başında olmana gerek yok. Dışarıdan ver desteğini. Zaten yapıyorsun. Ama komik oluyorsun. Komik de değil, gülünç oluyorsun. Gülünç. İkisi arasında fark var çünkü. E insanlar farklı şekilde sana çıkıp karşına diyorlar ki çatır çatır. Ya zırvalıyorsun birader, zırvalıyorsun ya. Sonra sen İlhan'a oradan bok atmaya çalışıyorsun. İlhan da çıkıp diyor kardeşim ben gazeteciyim. Ben gazeteciyim. Bu kurula da böyle geldim zaten. Benim hakikat için hiçbir şeye borcum yok. Hadi oradan be. Sen kimsin? Ne yapacaksın? Anayasal statü engeli mi yapacaksın? Yani şu mu olacak mesela? Oradaki üyelerin üyeliklerini düşüreceksin. E içeriden yine anayasa gereği, içeriden yine o partilerin seçtiği, onların önerdiği insanlar gelecek. Yalan mı? Nasıl engelleyeceksin? Nasıl yapacaksın bunu yani? Daha böyle ehlileştirilmiş, uslanmış insanlar mı gelecek zannediyorsun? Ama senin yarattığın ortamda bir insanın uslanarak oraya gelme şansı yok ki. Çünkü yarattığınız düzen son derece vahşi, son derece ahlaksız bir düzen. Bak bu kadar net söylüyorum ya. 90 bin dosya ATV'nin, 90 bin dosya ATV'nin, diğerlerinin ikişer üçer dosyası var. Anında gereğini yerine getiriyorsun. Sonra diyorsun ki insanlara biz hukuku, hadi oradan be. Ne hukuku, ne hukuku, ne adaleti. Alakan yok senin bununla. Bu görünmüyor mu zannediyorsun? Abdülkadir Selvi'ye yazdırıyorsun. Ya yazının o bölümü, lütfen şunu bir daha, ilk yayını kaçıranlar için şurayı bir daha okuyayım. Bakın bu ne biliyor musunuz? Siyasal İslamcıların bakışlarında gerekirse ki Abdülkadir Selvi, bazılarınız bunu söyleyince kızıyorsunuz. Abdülkadir Selvi gazetecidir, muhabirdir. Gerçekten özü budur. Anlatır, bilir, haber kovalamayı bilir. Sokaktan gelme bir adamdır. Muhabirlik yapmış bir insandır. Ama o bile bu düzlemde şu anda. Çünkü başka çıkış göremiyor. Yok ki. Diyor ki Ali Babacan'ın 15 Temmuz gecesi darbenin planlandığı Amerika'da bulunmasında izaha muhtaç olduğunu söylüyorum. Bir imada bulunmuyorum. Hadi canım. Harbi mi? İşte ben onu şey yaptım ya. Sen gerçekten imada bulunmamışsın. Ama bu yaptığın mesleğini birilerinin emrine vermek işte. Yani sen bunu yaptığın anda gazetecilikten vazgeçiyorsun, muhabirlikten vazgeçiyorsun, evrensel değerlerden vazgeçiyorsun. Ve veriyorsun bu insanların eline. Bunu kim adına soruyorsun? Kendi adıma, gazeteci. E o zaman Abdülkadir sana şunu söyleyeyim. 4 senedir ilk kez mi merak ettin bunu? Yoksa 4 sene sonra artık bunlar çok ciddi tehdit arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi toparlanıyoruz. Grubu tekrar topluyoruz ve saldıracağız. Çıkış noktamız da burası mı? Öyle mi? 4 yıl sonra. Ya bunun inanılacak tek bir yönü yok ya. Gerçekten yok. Saçma bu. Ve bunlar biliyor musunuz? Tarihte arkanızda bırakıyorsunuz bunları. Bunların hepsi görülecek. Nasıl Yeni Şafak gazetesinin gezi sırasında çadırda atom bombası krokisi çizdiler dedikleri o gerizekalılık hala duruyorsa ortada. E bu da kalacak. Kalmayacak mı? Yarın insanlar şunu sormayacak mı kardeşim? Ya bugünler geçecek. Önce kafanıza şunu sokun. Yayın arasında o kadar çok mail gelmiş ki. Yayın sırasında görmediğiniz birçok insan istediğin kadar anlat abi bunlar gitmez yazdı. Ya yuh be kardeşim. Hakikaten kusura bakma ama yuh. Hala mı? Hala mı buradasın ya? Bakın bu insanlar umudun düşmanıdır. Nazım'ın söylediği gibi umudun düşmanlarıdır bunlar. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yok kardeşim. Demokratik düzen içinde. Herkes gelecek, herkes gidecek. Demokrasi dediğin bu. Bu kadar net. Sonrasını demokrasi zamanında tartışacağız onları. Ama sen hala bu umutsuzluğu körükleyerek hiçbir şeye hizmet etmiyorsun. Oturduğun yerden söyleniyorsun. Bunu söyledikten sonra insanlar yazdıktan sonra yayını periskoptan geri alıp baktım. Ya bir tanesinin ismi olmaz mı şunu yazanların ya? Bir tanesinin adı yok kardeşim. Ben artık bu kavgayı yapmaktan bezdim ya. Çünkü bunu söylediğin zaman insanlar çıkıp diyor ki anonim hesaplara saygı duyacaksın. Biri öyle yazmış. Münhasır hesaplar bu toplumun özgürlüğünün garantisidir. Münhasır hesaplar mı? Hacı amca sen münhasırda mı kaldın? Twitter bu, Twitter. Twitter. Mahinur'un ortanca bu. Yani hala oradan anlatıyorsun. E sen o zaman nasıl söyleyeceksin? Bak bunu 5 senedir burada anlatıyorum ve bugün gelinen noktada insanlar bazıları hala beni suçluyorlar. Diyorlar ki gözün aydın TC kimlik numarasıyla girilecek Twitter'a. Yo. Ama sen bu adamlardan şikayet ederim. Sizinle bir şey paylaşacağım. Hazırsanız özel bir şey kusura bakmayın ama bu sizin de bilmeniz gereken bir şey. Çünkü 5 yıl boyunca sizinle paylaştım. Siz dolandırılıyorsunuz çünkü. Çok net dolandırılıyorsunuz. Bunun başka bir tarifi yok. Bu periskop üzerindeki hani süper kalp uygulaması var ya. Hani bir şey yapamadım, süper kalp uygulamasını kapattık. Fakat ondan sonra yorumlar üzerinde, moderasyon üzerinde etkisi oldu. Yapamıyoruz, bazı şeyleri yapamıyoruz. Açtım ama sizden rica ettim. Dedim ki yollamayın. Çünkü sizin yolladığınız Google Play Store'dan, App Store'dan alıp yolladığınız o yıldızlar, kalpler neyse Türkiye'de yayıncılara iletilmiyor. Hatırlıyor musunuz bunu? Ve dedim ki ben bununla ilgili size bir çağrı yapacağım zamanı geldiğinde. Sağ olsun Türkiye'nin pek çok yerinden pek çok hukukçu dost bununla ilgili yapılabileceklerin neler olduğunu sordu. Ben de yardıma hazırım dedi falan. Ama aklıma şöyle bir şey geldi. Bir dakika benim bunu bir daha zorlamam lazım. Nedir? Süper yayıncı uygulamasına başvuru gerekiyor. Ben o başvuruyu yapmadım. Çünkü adamlar kafadan şartları sağlamadığım için. Şartlardan biri belirlenen ülkelerin sakini olmak. İşte Amerika'nın, İngiltere'nin falan değil kardeşim. Ben Türk'üm. Türk'üm deyince faşist oluyorsunuz kusura bakmayın ama ben Türk'üm. Türkiye'de yaşıyorum. Bu yayını Ankara'dan yapıyorum. O zaman bunun geri dönüşü yok. Ben lokasyon değiştiremem. Yani şunu yapmak mümkün. Ben çok rahat yapabilirim. Buraya VPN ile çıkıp bu yayını Almanya'dan yapıyor görünebilirim. Bütün hesapları değiştiririm. YouTube'da da mesela bazı Almanya yaparım. Ticaret ortağı olarak çok daha fazla olanaklanıyor çünkü sen o zaman. E tamam. Ama doğru değil ki bu. Burada yaptığımız her şeye aykırı. Dün buna rağmen başvuru yaptım. Şimdi başvuru koşullarının içinde diyor ki işte maksimum 185 bin yıldıza sahip olmak falan. 1 milyon 306 bin yıldız var orada. 1 milyon 306 bin. Bunun ederi nedir? Vallahi bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Soruyorsunuz. Önce Twitter support'a buradan mesaj attım. Ya bunların hepsi kayıtlı bende belgeli. Attım dedim ki İngilizce yazarak üstelik. Kardeşim bana bunu söylediniz. 3 yıl oldu. Dediniz ki bu uygulama şimdilik şu şu şu ülkelerde. Ama çok yakında sizin bulunduğunuz ülkede de olacak. Bu yüzden yıldız toplamaya devam edin. Size 3 yıl önce söylediğimi hatırlıyor musunuz? Böyle diyorlar ama yollamayın dedim size. Çünkü adamlar yapmıyorlar. Ben 3 yıldır bunu sabit tutuyorum. Bir mail attım. Maile yanıt yok. Mesaj attım. Mesaja bunu yazdım ve dedim ki dava yolunu kullanacağım kardeşim. Hakkım var benim. Davayı kullanacağım. Yine yanıt yok. Süper başvurusu yaptım. O süper yayıncı başvurusu yaptım. Dün gece yarısını biraz geçe yanıt geldi. Dedi ki yanıtta süper yayıncı koşullarını sağlamıyorsunuz. Gerekçe? Gerekçe yok. Ama aşağıda benim bakarak yani hani o başvuru yapılan zaten buna göre ben bunu sağlamıyorum dediğim şu şu şu ülkelerin sakini olmak var ya. Ben o ülkelerin sakini değilim. Sakin de değilim zaten. Ama bunu bile bile yaptığım uygulamanın sonunda adamlar reddetti. Bu arada ne kadar doğru söylüyor Ferhat Bey? Tam geleceğimiz yer orası. Dünyada Twitter'ı en etkin kullanan, sosyal medyanın bokunu çıkartan ülke Türkiye. Doğru mu? Bunu herkes biliyor. Bütün istatistikler gösteriyor. Ve buna rağmen adamlar yapmıyorlar. Niye? Çünkü çok iyi biliyorlar ki, çok iyi biliyorlar hiçbir şey olmayacak. Türkiye'de temsilciliği yok, bir muhatap yok. Bu ülkede bu kurum adına dava üstlenen insanlara sordum ben bunu. Ve hiçbirini atlamadan hepsini de sizinle paylaştım. Hatırlıyor musunuz? Sayın Rafet Gürkaynak'a attım bu mesajı, yanıt veremedi. İki, Kerem, sevgili Kerem Hoca ile Kerem Altıparmak'la katıldığım bir konferansta bazılarınız da oradaydınız. Orada sordum, o da yanıt veremedi. Dedi ki yani acaba İrlanda üzerinden bir başvuru yapmak mı lazım? Bütün bunlar. Artık burası tıkandı. Olacak şeyi ben size söyleyeyim. Bu saatten sonra bu iş Hani hiç kimse zırlamasın. Gerçekten bununla ilgili çünkü çok anlatıyor insanlar. Yani işte sen bunu yapıyorsun, iktidarın da istediği bu. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Ne demek iktidarın istediği bu? İktidarın istediği bu diye ben insanların salak yerine konulmasına sessiz mi kalayım? O zaman bu yayını niye yapıyorum ben? Ben köşemde yaşayabilirdim. Vallahi yaşardım bak. Çok rahat yaşardım hem de. Ben aptal mıyım her gün tek başıma, tek tabanca buraya çıkıyorum 5 yıldır? Salak mıyım ben gerçekten? Böyle mi düşünüyorsunuz? O zaman sessiz kalmaca yok. Sessiz kalmaca yok kardeşim. Bu iş nasıl olacaksa, Türkiye'de temsilcilik mi açacaksın? Bak çok açık söylüyorum. Eşek gibi ödeyeceksiniz o parayı. Eşek gibi. Aldığım gün 5 senenin sonunda ne aldığımızı, nasıl olduğunu burada anlatacağım size. Eşek gibi ödeyeceksiniz ama. Hiç öyle iktidarın arkasına sığınmak falan yok. Siz dolandırıyorsunuz ülkeyi çünkü. Açıkça dolandırıcılık yapıyorsunuz. Hala dün o yanıt geldikten sonra ekran görüntülerini tekrar aldım. Çünkü bu insanlar bu dava dilekçesinin içinde bunu görmek zorundalar. Bana hala aynı şeyi söylüyor. Yıldızları toplamaya devam edebilirsin. Hiçbir sakınca yok. Hadi ya, insanlar satın alsın. 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar neyse satın alsın. Sen ödeme. Sorum şu, 3 senedir nerede? Ne yapıyorsun o parayı? Ne farkın kaldı ki senin? Aynı dolandırıcılığı yapıyorsun şu anda. İnsanlar Google Play Store'dan o yıldızları satın alıyorlar. App Store'dan satın alıyorlar. Para ödüyorlar. Yani sen paranı alıyorsun zaten. 3 yıldır 5 kuruş ödemiyorsun. Nerede o para? Yok öyle ya ama. Yok, o kadar basit değil bu ülke. Öncelikle içinizde İrlanda'da yaşayan varsa sizlerden rica ediyorum. Kerem Hoca'nın bana tavsiyesi bu, Kerem Altıparmağ'ın. Orada yapılan işi, burada izlediğiniz yayını belirterek lütfen İrlanda'da yaşayan bu yayının izleyicisi varsa özel ricamdır. Vardır eminim. Lütfen oradaki yayıncılıkla ilgili düzenleyici kuruluşa, kamu haklarının savunulacak ombudsmanlık kuruluşuna bununla ilgili 3 satırlık bir mail atın. 3 satırlık. Ve deyin ki Twitter ve onun bir uygulaması olan Periscope bu hukuku çiğniyor kardeşim. Çiğniyor. Yapıyorlar bunu. Amerika'da yaşayanlar, özellikle sizden rica ediyorum. Twitter üzerinden, Twitter support üzerinden lütfen bunu yapın. Bak hiç şunu düşünmüyorum. Çok net söylüyorum. Çok gönül rahatlığıyla. Ama işte bak bunu iktidar da kullanır şimdi. Kullansın. Eşek gibi o parayı ödeyeceksin. Çünkü benim insanımın sırtından para kazanıyorsun sen. Para kazanıyorsun ve 5 kuruş ödemiyorsun. Google'ın, Twitter'ın, Periscope'un üst üste değerlerini koyuyorsun. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolar para çıkıyor değil mi? Niye yapmıyorsun o zaman? Burada asıl olan sadece benim yaptığım iş değil ki. Ya ben onlardan biriyim. Ama ben sadece bir tanesiyim. Binlerce, yüz binlerce insan var. Ne yapacağız? Bakın o zaman şunu yapamaz mıyız biz ya? Ya sessiz kalmak, şuna dahil olmak demek değil mi o zaman kardeşim? Tamam. Ben hiç yıldız yollamadım. Yollamayabilirsiniz. Öbürküler de onlar, eşek onlar da yollamış. Yollamasaydı. O zaman Türkiye'de bunu yaygınlaştır. Ben bu iktidara oy vermedim. Verenler de kendi yansın kardeşim. Bunun demekten ne farkı var? Bak bir daha söylüyorum. Bu işin sonuna kadar gideceğiz. Hepinizden rica ediyorum. Bunu yapın. Lütfen ben yapıyorum. Ama sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Lütfen yapın. Bulunduğunuz yerlerdeki Twitter uygulaması sakın şuna kanmayın. Şunu diyecekler çünkü size. Bir dakika kardeşim, biz baştan bunu gösterdik. Dedik ki şu şu şu ülkelerde geçerli. Ama deyin de cümlenize şöyle başlayın. Siz hala duyurunuz orada devam ediyor. Bu paraların toplanabileceğini, hiçbir sıkıntı olmayacağını söylemişsiniz. Hala da söylüyorsunuz. Ne zaman yapacaksınız bunu? Yakın gelecekte. Yok öyle yakın gelecek. 3 yıldır bu ülkeyi dolandırıyorsunuz. Alenen çatır çatır, kütür kütür dolandırıyorsunuz. İktidarın arkasına falan sığınmayın hiç. Ondan sonra ağlamak, bugün Türkiye'de yapılan tatlı su demokratlığından farklı bir şey olmayacak çünkü. Periskop kapanır. Kapansın. Kapansın kardeşim. Sen haksızlığın karşısında duramıyorsan, kurumuna göre bakıyorsan, bugün eleştirdiğin iktidardan ne farkın var senin? İşine geldiği zaman arkasına geçiyorsun onun. Nasıl bulduysak C planını, D planını, yenisini buluruz. Yaparız. Bu uygulamaya mahkum falan değiliz biz. Niye değişmiyor biliyor musunuz? Bütün bunların üzerine şu soru kafanızda var haklı olarak. Kardeşim sen de kapat periskopu. Bakın bu yayının izleyicilerinin bir bölümü yaşça ileri insanlar ve onların pek çoğu bu uygulamayı bir komşularından, torunlarından, çocuklarından, birilerinden rica ederek indirttiler telefonlarına, tablet bilgisayarlarına. Yenisiyle uğraşma şansları yok. Yapamazlar. Sadece onun için devam ediyor bu. Yoksa görüyorsunuz sürekli olarak takılıyor, tekliyor, yenilenmiyor falan. Ama öyle ya ama yok. O parayı ödeyeceksiniz. Ama burada asıl olan Mursal Bey, siz de çok iyi biliyorsunuz ve kullanmıyorsunuz. Burada asıl olan veri paylaşımı. Ya kardeşim, veri paylaşımı üzerinden seninle oturup konuşuruz. Ama o zaman da benim söyleyeceğim değişmeyecek ki. Münhasır hesaplar, anonim hesaplar. Bir dakika, anonim hesapla gir. Ama anonim hesabı şikayet ettiğim anda. Bak bugün sabah yaşadığım bir şey anlatayım sana. Bugün sabah da. Biri Yusuf, isim bu arada Yusuf değil ha, yalan. Yusuf bilmem ne. Böyle bir link almış kendine. Oradan yazdığım bir tweet üzerinden, ki aynı tweeti işte şu anda yayında yok ama sevgili Levent de, Levent Üzümcü de paylaşmış, beğenmiş. Neyse. Bunun üzerinden dünkü yayınımız var ya, hani Bernal Elçin'in, Nevşin Mengü'nün, Canan Kaftancıoğlu'nun ve Feyza Altun'un konu edildiği, kadın haklarının konu edildiği. Altun'a şöyle yazmış. Bunlar şeyler değil mi? Şeyler. Ne demek istediğini hepimiz biliyoruz değil mi? Ben de şunu yazdım kendisine. Çünkü bunlar o kadar aptal ki aynı zamanda. Gerçekten aptal ya. Yani bırak ayakkabını emanet etmezsin. O kadar salak hepsi. Dedim ki şey dediğin insan muhtemelen Yusuf. Ama senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Defol. Engelledim Yusuf'u. Yusuf bunun üzerine kendi hesabından, bak bunlar o kadar salak ki kendisini hala takip edebileceğinin farkında değil. Daha oturup karpuz kesecektik, bu şey çocuğu beni engellemiş diye yazmış. Ama Yusuf salağı şunu bilmiyor ki, sen o seni engellemediği müddetçe o hesaba tekrar geri dönüp, hatta mesaj kutusu açıksa mesaj kutusunu tıklayıp, Yusuf sen nasıl bir geri zekalısın, bak o ifade sende çok güzel durdu, sende dursun, defol deyip kapatabileceğini bilmiyor. Bunu yaptıktan sonra Yusuf tası tarağı topladı, kaçtı. Kaçtı çünkü anladı ki bu iş devam edilip takip edilebiliyor, bulunabiliyor. Şimdi burada biz ne yapacağız? Hadi söyleyin bakalım. Münhasır hesaplar kardeşim onlar deyip küfrü sineye mi çekeceğiz? Salak mıyız o zaman? O zaman çekelim işte. Twitter'ın yaptığını da çekelim. Bu dolandırıcılığı da üstlenelim. Dolandırıcılık bu. Başka ismi yok çünkü. 3 yıllık bir dolandırıcılık. Merak eden lütfen bakın uygulamadan tam yerini söyleyeyim size. Periskop'u açın. Periskop'u açın. Orada hesabınıza girin. Yıldızlar diye bir bölüm göreceksiniz. Tıklayın onu. Yıldızlarınızın sayısına bakın. En altında daha fazla bilgi diye bir bölüm var. Onu tıkladığınız zaman sizi süper yayıncıya uygun olup olmayacağınızı ölçebileceğiniz başvuru sayfasına götürüyor. Başvuru sayfasını tıklayın. Oradan görün. Aşağıda hala aynı şey yazıyor. Yıldız toplayabilirsin. Hatta topla. Sana yarar mı? Sana ya boş ver ya, bana yarar. 3 yıl tutabilirim onu. Yapılan bir dolandırıcılıktır. Hepinizden rica ediyorum o yüzden. Bulunduğunuz yerden lütfen yaşadığınız ülkelerde, Türkiye dışında yaşayanlar, özellikle Twitter'ın büroları olan yerler, bazı merkezlerde var, Londra'da yaşayanlar, New York'ta yaşayanlar, Amerika'nın herhangi bir yerinde yaşayanlar, lütfen bu haksızlığı yazıp dile getirin. Bundan sonraki aşama ne olacak? Onu da söyleyeyim size. Bundan sonraki aşama öyle ya da böyle hasbelkader 200 bin civarında takipçisi olan bir Twitter hesabım var benim. Twitter'da bir kampanya başlatacağım. Ciddi söylüyorum. Dolandırıcılık yaptığını anlatarak başlatacağım. Sonu ne olacak? Vallahi büyük ihtimalle şu olacak. Benim hesabı bloke edecekler. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Takipçi kasmak burada hiçbir zaman öncelik olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bu yayın 37 kişi varken nasıl yapılacaksa, nasıl yapılıyorsa bugün de öyle yapılıyor. Fark etmez. Tekrar başlarız. Tekrar başlarız. Başka bir mecradan başlarız. Hiç sıkıntı değil. Ama bu dolandırıcılığa sessiz kalmayacağız. Nasıl ki hayatımızı savunmak için burada yayın yapıyoruz sürekli 5 yıldır. O zaman yapacağız. O zaman yapacağız kardeşim. Bunun geri dönüşü yok. Madem bir kavgaya çıktık, o zaman o kavgaya çıktıysak gereğini yerine getireceğiz. Benim işte bilmem ne faydam, öbür taraftan şu mu olur, takipçim mi azalır? Yemişim takipçiyi ya. Ne fark eder? O zaman ne farkınız kalacak? Yalandan cenaze ilanları paylaşanlardan, yalandan üzüntü beyan edenlerden ne farkınız kalacak? Burada o parayı ödeyeceksin kardeşim. Eşek gibi ödeyeceksin. Artı benim ülkemde para kazanıyorsun, devlete vergi ödeyeceksin. Eşek gibi ödeyeceksin. Nasıl ödüyorsun başka ülkelerde? Burada da ödeyeceksin. 3 sene geçti üstünden. O zaman artık başka şeyleri konuşmanın zamanı geldi. Çok özür diliyorum bu konuşma için ama sizi de ilgilendirdiği için anlatmak zorunda kaldım. Çünkü olayın önemli bir tarafı da sizsiniz. Dolandırılanlardan bir grupta sizsiniz benim kadar. Anlatabiliyor muyum? O zaman bunun peşini bırakmaca yok. Yok kardeşim öyle bir şey. İktidarın arkasına saklanmaca falan yok. Ama öyle olursa iktidarın istediği olur Ünsal Bey. Bunun iktidarla, muhalefetle alakası yok. Tamam. Mevzu bu. Çok özür diliyorum bir kez daha paylaştığımız için. Şimdi gazetelerde neler olduğunu hızlıca bakalım. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti Akdeniz çekişmesi. Libya'da bayrak gösterisi sürüyor. Bu arada görüş almışlar aynı zamanda. Emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu'ndan. O demiş ki Türkiye ile Rusya kapışma tuzağına düşebilir. Nasıl olacak? Avrupa'da pek çok ülkenin aslında bu olayda dahli olduğunu Libya sorununda hatırlayın. Şimdi size göstereceğim yanlış hatırlamıyorsam ya takvimde ya Yeni Şafak'ta haber var. Orada mesela şöyle şeyler söyleniyor. Zamanında Sarkozy var ya bunları yapabilmek için neler yaptı? Sarkozy onu yapmaya çalışırken Türkiye'den koştur bir dakika ya bunlar öncelik alıyorlar bizim de girmemiz lazım diyen biri olmuş muydu? Hatırlıyor muyuz? Öyle temiz değilsiniz kardeşim. Bu ülke çökerken herkes seyretti. Elini taşın altına koymadı kimse. Çökmesine seyirci kaldı çünkü herkesin kafasındaki aynıydı. Oh buranın doğalgazı var, rezervi var, madenleri var. Allah şahane. Şahane. Yok öyle ama. Babiroğlu, Vatiye üssüne yönelik saldırının Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la koordine edildiği kesin ve Amerikan bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum. Hedefleri örtüşmeyen Türkiye ile Rusya'nın kapışması bazı ülkeleri mutlu edecektir diye konuşmuş. AKP kulak tıkıyor. Kendisine bağlı barolar oluşturmayı amaçlayan iktidar ne yasa dinliyor ne uyarı. Görüşmelerde sert tartışmalar yaşanırken AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan baro başkanlarını hedef aldı. Turan şu anki baro başkanlarının birçoğunun yaptığı gibi Diyanet'e hakaret ederlerse Anadolu ruhuna ihanet ederlerse ifadelerini kullanarak susan ve bial denen baro istediklerini gösterdi. Baroların içinde Diyanet'e hakaret eden var mı? İnanın yok. Diyanet'in söylediğinin doğru olmadığını söyleyen var mı? Var ben de söylüyorum. Ben söylüyorum. Diyanet'in eşcinsellerle ilgili söylediği şey ikiyüzlü. En az ikiyüzlü hem de. Bu insanlardan bahsederken yani gaylerden, lezbiyenlerden, trans bireylerden, biseksüellerden, interseks bireylerden bahsederken kullandığı dil ırkçılığın daniskası. Ben Diyanet'e karşıyım kardeşim. Bunu açıkça söylemek lazım. Bu Diyanet var ya Türkiye'nin sırtında kambur. 13 milyar liramızı yiyor her yıl. Hiçbir boka yaramıyor. Hiçbir boka yaramıyor. Bu insanlar da onu söylüyor. Savunmadan eylem ve nöbet İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar baroları parçalayacak teklife karşı dün İstanbul Adalet Sarayı'nda 3 dakikalık alkışlı eylem yaptı. Avukatlar akşam saatlerinde de baro önünde nöbet başlattı. Direnişlerini sürdüren baro başkanları da yeniden Ankara'da haberi var. Ayasofya'da süreç uzayabilir. Hatırlayın Abdülkadir Selvi'nin yazısını. Ne yazmıştı Abdülkadir Selvi? Yazının başlığı neydi? Danıştay Ayasofya kararını verdi mi? Bir küçük saptamam geldi. Şurada bir saptayabilir miyim? Çok hemen saptayıp çıkacağım. Vallahi bir arkadaşa saptayıp çıkacağım. Abdülkadir Selvi zaman zaman yazılarını sosyal medya üzerinden duyuruyor. Yani ben şöyle bir şey yazdım diye. Bugünkü yazısını Hürriyet.com.tr Abdülkadir Selvi'nin şöyle duyurdu. Danıştay Ayasofya kararını verdi mi? Abdülkadir Selvi kendi yazısını nasıl duyurdu? Ali Babacan 15 Temmuz'da hangi ülkedeydi? Çok özür diliyorum Abdülkadir. Yazının başlığına doğrudan niye onu koymadın? Koysaydın ya. Ali Babacan hangi ülkedeydi? Var ya. Eski bir Kızılderili numarası. Yazının başlığını koymaya gerek mi var? Çaktın sen onu. Çaktım, ben ne anlattım biliyorum, ne anlattığını. Anlattım ilk yayında zaten. Anlattım. Ama ima etmiyorum. Sakın, sakın. Bir şey ima et, bak valla. Yoksa beni biliyorsun. Var ya, hayatınız hayatınız mantar mantar. Zekeriya Öz de o çiftliğe gelirdi. Hangi çiftliğe? FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada örgütten koptuğunu belirten Hüseyin Sarıçiçek dinlendi. Dikkat! Sarıçiçek, Güney Afrika imamının Torbalı'daki çiftlik evinde toplanırlardı. Ya şunu başka bir ülkede söylesen. Güney Afrika imamı var. Evet, Torbalı'da da çiftliği var. Nasıl ya? Adam, Güney Afrika imamı, Torbalı'da çiftliği mi var? Evet. Çok seviyor. Torbalı güzeldir biliyorsunuz. Böyle eskiden otobüsler oradan geçerken çok severdim. İzmir otobüsleri Torbalı'dan geçerken kapılarını açarlardı, bilir misiniz? Kekik kokar orası çünkü. Acayip güzel kekik kokar. Böyle açarlardı kapıyı, pıs, 302'lerin. İçeri böyle sabaha karşı bir kekik kokusu girerdi. Şimdi çiftlik kokusu giriyor. 2012'de birçok asker ve yargı mensubuyla Zekeriya Özdoğ çiftliğe geldi. Darbe toplantıları yapılıyordu. Sen ne yapıyordun? Allah rızası için. Ben o dönemde Allah rızası için destek veriyordum. Yalancısınız. Hepiniz bak. Biz Allah rızası için destek verdik. Hadi ya. Allah rızası için başkasına niye destek vermedin? İşte ona o zaman şey yaptık ya biz. Ya ondan yani. Boş ver, bunlar bölücü gazeteler. Sabaha bakalım. Bak, oh. Kıskançlık krizi evliliği bitirdi. Kapadokya'da heyecanlı bir aşk hikayesi. Yeni diziler bunlar. Sosyal teröre karşı dev kenetlenme. Dikkat! Sosyal medyadaki iftira, hakaret, küfür dolu şiddet diline karşı Kadem'in başlattığı Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına 53 STK destek verdi. Sayın Kadem, sorum geldi. Kapınıza yapabilir miyim? Temizleyeceğim sonra. Demin hani burada anlattığım bana edilen küfür de dahil mi buna? Çok özür dileyerek söylüyorum da. Çünkü küfrelen arkadaşın takip ettiklerinin arasında sizin parti var. Reis var. Vallahi. Yani hepiniz varsınız bir de. Kademde yönetici olan hanımefendi var. Razı mısınız buna? Ben varım. Ben varım. Hiç kimse kullanmasın küfür dilini. Hiç kimse kullanmasın. Bunun sonu ne olur? Vallahi ne olacağını ben size söyleyeyim kardeşim. Bir grup troll var ya, hani geçmişte düğünlerine gidilen, düğünleri bizatihi yapılan, yalı dairelerinde ağırlanan. Öpecekler sizi matmazel. Büyük öpecekler hem de, öyle böyle değil. Safra atmak gerekecek. Orada da hak veriyorum yani. Baktığım zaman sizden daha büyük safra görünmüyor. Salla. Salla bunları, çiz. Bunlar ama efendim bir dakika, troll derken çizsiz bunlar at. İhtiyaç kalmadı. O gece mecliste ölmeyi göze aldık. 15 Temmuz'da hainler meclisi bombalarken kürsüden gerekirse burada ölürüz diye meydan okuyan Bekir Bozdağ kim? Bekir Bozdağ işte. Tarihi geceyi anlattı. Geçmişte peki Hoca Efendi dön artık diye ağladığını da anlattı mı? Yok, onu anlatmadı. Onun yazı dizisine koymuyoruz. 15 Temmuz öncesi yazı dizisi başlattık. Onu koyunca şey oluyor, sıkıntı oluyor. Çok uzuyor mevzu. Güzel, Bekir Bey onu anlattı. Evet. Bayramda il bazında kısıtlamalar olabilir. Sağlık Bakanı'nın dünkü açıklamalarını dinlediniz mi bilmiyorum. Ama iş çok acayip, çok boktan bir yere gidiyor. Gerçekten çok boktan bir yere gidiyor. Bizim sadece vefat sayımız artmıyor. Çok daha kritik bir durum var orada, görüyorsunuz. Bütün hekim dostlar aynı şeyi söylüyor. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ve yoğun bakımdan entübe edilmiş pozisyona geçen. Yani hani insanlar şöyle zannediyorlar. Orada birçok doktor anlatıyor bunu ama işte buraya oksijen maskesi takıyorsun, bu. Hayır, değil. Çok daha sıkıntılı bir süreç. Entübasyon sürecindeki insan sayısı çok artıyor. Çok artıyor. Ya lütfen hatırlayın şunu. Biz 4 ay önce şunu konuşuyorduk. Entübe edilecek insanlar için cihaza ihtiyacımız var. Dünyanın en büyük ülkeleri dahil hiç kimse bununla mücadele edemedi. Bak Çin Birçok farklı cihazı, kompresörleri entübasyon cihazlarına çevirmek zorunda kaldı. Ya lütfen rica ediyorum ya. Ya bunu anlamak bu kadar mı zor kardeşim? Ya bu iş çok boktan bir yere gidiyor. Çok acayip bir yere gidiyor. Adam söylüyor. Söylüyor. Bayramda il bazında kısıtlamalar olabilir. Bu nasıl manyak bir virüs ki? Bayramda görünüyor ya. Bizimki böyle. Bakalım. Ama işte hayırlısı demekli olmuyor. Çünkü bu işte hayır mayır yok. Hiç yok hem de. Sözcüye bakalım mı? Sözcüğü görelim hadi. Devlet şehit ailesine verilen sözü tutsun. Evinizi onaracağız dediler. Tek çivi bile çakmadılar. Şehit ailesinin kiremikleri kırık, çatısı akan, sıvası olmayan evi verilen söze rağmen bir yıldır tamir edilmedi. Aynı halde duruyor. Bu haberi herkes hatırlayacak. Geçen yıl Veli'nin haberi, Veli Toprağ'ın haberi 14'ünde, 14 Temmuz'da Salih Altuntaş şehit oluyor. Hakkari'de teröristlerle çatışma sırasında Ordu Aybastı'daki cenaze töreninde hatırlıyor musunuz? Evin her tarafına bayraklar çekilmişti. Tuğlalar vardı evde hatırlıyor musunuz? Dış sıvası bile yoktu evin. Sosyal medyadan herkes duyar kasmıştı. Yazık ya, içim parçalandı. Devlet el atsın. Onun üzerine açıklama yapılmıştı. Biz işte şehidimizin emaneti onlar falan. Bugünkü fotoğrafı var. Hiçbir şey yapılmamış. Hiçbir şey. Şimdi sormak hak değil mi kardeşim? Bu insanlara bile bunu yapmayanlar. 330 milyon lira 15 Temmuz gazi ve şehitleri için toplanan parayı nereye koyduklarını açıklamak zorunda değiller mi? Alıyor mu içiniz bunu mesela? Bu yayını izleyen AKP'liler, mütedeyyin izleyiciler, kendine milliyetçi diyenler. He? Alıyor mu içiniz gerçekten? Alıyorsa sorun yok ya. Son araştırmalar iktidardaki oy kaybını gözler önüne seriyor. Bu sefer gezici araştırma ilginç bir nokta. Kadınlar kopuyor diyor. Kadınlar kopuyor. AKP'den kopan kadın oylarının CHP'ye gittiğini ya da kararsız kaldığını belirtmiş Murat Gezici ve demiş ki 2018 seçiminde ev kadınlarının %58 AKP'ye oy verdi. Şu anda bunların oranı %48. Çok ciddi bir kayıp bu. Niye? Tencereyi kim kaynatıyor kardeşim? Akşam saat 7'den sonra karanlıkta pazara gidip yere dökülenlerin içinden ev ahalisinin yiyebileceğini kim ayıklıyor? Burada bunun için söylüyorum. Gideceksiniz. Gerekçesi de bu. Kendi hazırladığınız zemin nedeniyle. Bu insanlar görmüyor mu sanıyorsunuz? Ekonomi sıçradı diyorsunuz mesela. Onlar bakıyor. Hecelerden biri için diyorlar ki evet doğru. Yani aradakini at ikinci heceyi. Üçüncü heceyi bire bağla. Ekonomimiz öyle. Bir de orada ünlü sertleşmesi var. Çı-dı değil de çı-tı olacak. Öyle oluyor. Bunların görünmediğini zannediyorsunuz siz. Adalet rayların altında kaldı. Tekirdağ Çorlu'da 25 yolcunun öldüğü, 317 kişinin yaralandığı tren kazasının üzerinden 2 yıl geçti. Kazada oğlu Oğuz Arda'yı yitiren Mısra Sel, aileler adına adalet rayların altında kaldı çıkışını yaptı. Dün bütün bunlar yaşanırken sessiz kaldı medya Türkiye'de. Çok normal. Ya siz Sabah gazetesinde demin okudum mesela, gördünüz mü Çorlu tren katliamına ilişkin bir haber? Göremezsiniz ki. Mümkün değil. Üstü örtülecek. Ama dün grup toplantısı sırasında Meral Akşener, Emekliler Derneği Genel Başkanı kürsüye çıksın dedi, onu konuşturdu. Emeklilikte taşa takılanlar var, onlar çıktı konuştu. Görmüyor mu bu insanlar? Yani Sözcü böyle. O zaman ne yapacağız? Sözcüden devam edelim. Mesela Evrensel'e bakalım. Size söylemiştim, Evrensel'de önemli bir ekonomi haberi var. Gelirler azaldı, borçlar katlandı, salgın döneminin faturası işçiye çok ağır oldu. Diskar'ın araştırma raporu dün Arzu Çerkezoğlu'da açıklamıştı. Ya işçilerin %36'sının gelir kaybı yaşadığı netleşti. %36'sı, üçte biri. Bu insanlar görmüyor mu, yaşamıyor mu bunları? Yaşıyor. Sen hala ekonomi sıçradı diyorsun. Evet. Bak, OECD raporundan bir başlık almışlar. Aslında bugünün çok iyi ekonomi verilerinden bir tanesi bu. Keşke daha çok insan kullansa. Dün Dünya Bankası, küresel ekonomide %5, kişi başına gayri safi yurt içi hasılada da %6.2 küçülme tahmin ettiğini açıkladı. Ülke bazında %5, küresel ekonomide özür dilerim %5, kişi başına gayri safi yurt içi hasılalarda %6.2 küçülme. Sıçrasana buradan bir. Bütün dünya sıçrayamadı. Çıtılar onlar. Biz sıçradık. Evet, yani bence mantıklı. Çok inandırıcı. Dün fındık üreticisinin sözleri var burada. Karadeniz'den sözler var. Fındık üreticileri adına konuşan bölge yetkililerinden bir tanesi dedi ki fındıkta en az taban fiyat 24 lira olmalı. Ya bunu bir yere yazar mısınız biriniz? Bugün ayın 9'u, saat 11'e 10 geçiyor. Biriniz bir yere yazın lütfen. Fındıkta taban fiyatının en az 24 lira olması gerektiğini yazdı. Kaç lira olacağını göreceğiz. Tamam. Yazın bunu bir yere. Yazın tarihiyle, saatiyle. Nasıl olsa açıklanacak bu fiyat, üzerine konuşacağız. Çünkü onun üzerinden sıçrama anlatacaklar yine bize. Biz de göreceğiz. Biz de diyeceğiz ki harbiden sıçramışız lan. Bu kadar da sıçranmaz ki. Soruşturma neden hala başlamadı? Şimdi bu haberi iki gün önce, özür dilerim, pazartesi günü burada kullandım ben. Aslında haberin yurt dışı kaynağı vardı. Amerika'dan Türkiye'ye gelişi farklıydı. Ve Türkiye'de belli yerlerde durdurulduğunu biliyorduk biz. Nedir onlar? Amerikalı ilaç şirketi Alexion 2010-15 yılları arasında İsmet İnönü iktidarı Türkiye'de 1.3 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etti. Biz 1 milyon 300 bin dolar para dağıttık burada dedi Türkiye'de. Kime? Yani adam Amerika'da bunu itiraf etti. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar, bakın. Halkbank davası var ya, üstünü kapattığınız dava. Bu ondan farklı değil. Bu firma, büyük de bir firma, Alexion. Şimdi burada gazetede bir gün de yazmış ama burada iki bakan var. Biri en uzun süreli Sağlık Bakanlığı yapan isim Recep Akdağ. Diğeri hatırlayacaksınız Mehmet Müezzinoğlu. Onların dönemini kapsıyor. 1 milyon 300 bin dolar verdik diyor adam. Kime? Vallahi merhum İnönü. Bence de Yasemin Hanım. Büyük ihtimalle. Onun iktidarı çünkü. 2010-2015 arasında. Şimdi buradan ne çıkacak? Ben ne çıkacağını söyleyeyim size. Bunlar iftira diyecek AKP sözcüsü. Sorulabilirse. Ömer Çelik son derece ukala bir ifadeler. Falan yapacak. Mahir Ünal'a bu soruyu sormayacaklar. Sorsalar da Mahir Ünal anlamayacak zaten. Ama bu kaldı üstünüzde işte. 1 milyon 300 bin dolar. Kardeşim bak, kendi ülkesindeki rüşvet soruşturmasında açıkladı bunu. Ve buradan geri dönüş yok. Çünkü adam rüşvet konusunda yakalandı. Borcunu ödedi. Oraya ödüyorlar. Ve dedi ki evet, biz ilaçlarımızla ilgili olarak rüşvet dağıttık. Kime verdin? Yarın duyulacak bu. Bunu bilmeme şansı var mı? İki bakanlığın bürokratları. Bak hep şunun için söylüyorum. Güzel kardeşim, anladın mı? Burada iş kime kaskallanacak? Hadi gelin düşünelim. Kıytırık üç tane bürokrat bulacaklar. Öpecekler sizi matmazel. Şansınız yok. Attığınız imzaya dikkat edin diye o yüzden söylüyorum ya burada. Size bırakacaklar. Vallahi içinizden birileri çıkacak. Hendek'teki havai fişek fabrikasında nasıl ustabaşı bilmem ne gitti gümrüklüğe. Bu da size kaskallanacak. Şansınız yok ki. Desteklediğiniz iktidar ilk sıkıntıda sizi satacak. Şansınız yok. Yani siz sakın eski öyle Halkbank Genel Müdür Yardımcısı gibi falan düşünmeyin. O önemli biriydi. sizi umursayan olmaz. Arkanızdan gelmez kimse yani. Havaalanında indikten sonra sizi çok önemli simalar karşılamaz. Gittiniz siz. Emin olun burada direnme şansı yok kimsenin. Yani Amerikan Kongresi'nde bu soruşturma başladıktan sonra geri dönüşü yok. Çünkü adam orada açıklamak zorunda kalacak. Döküm çıkacak. Hani bir zaman Selim Edes'in söylediği gibi rüşvetin belgesi mi olur pezevenk diyordu ya. Var. Rüşvetin belgesi olmak zorunda. Çünkü bu adam dağıttığı o kadar 20 küsür milyon dolarlık rüşveti kalem kalem açıklamak zorunda kalacak. Sen gideceksin Tumba'nın altına güzel kardeşim. Sağlık Bakanlığı'nda 2-3 tane daire başkanı, belki dönemin ilaç genel müdürü, kimse bilemem. Ama birinizi öpecekler yani, şansınız yok. Yani oraları kapatalım, millet bizi mi tıklasın diye düşünecek ettiler. O yüzden bil bakalım kimi Erkan Kolçak gösterilir. Kaçarın yok yani, yapabileceğim bir şey yok, geçmiş olsun. Uyarıları biraz dinlemekte fayda var. Attığın imzaya bakmakta fayda var. Ama ne yapalım, atmayalım mı imza? O zaman o görevlerde kalamayız. Yani kalmayacaksın o zaman. Ahlaki değerlendirmeni yapacaksın. Bak SİDE'de, ay Hasan Bey şeyin, SİDE'de yapılan, dağıtılan rüşveti içerideki pazarlıkla AKP'li eski belediye başkanıyla yeni belediye başkanı arasındaki çatışmadan Kemal Kılıçdaroğlu isim isim söylüyor. İsim isim söylüyor. Ses duyuyor musunuz siz? Ama iş sıkıştığında ne olacak? Vallahi içinizden birini büyük öpecekler, hem de matmazel çok büyük öpecekler. Yani böyle şey olur. French kiss olur. Çene, burun, dudak. Buradan şey elmacık kemiği falan. Mümkün değil toparlayamazsın. Salya sümük kalırsın bittikten sonra yani. Ha bak Hümeyra Hanım Pamukova'yı hatırlatmış. Pamukova hızlandırılmış tren katliamını. Kime kaldı o? Kondüktöre. Adamın suçu mu? Lan hızlandırılmış tren diye bir şey olur mu? Biz treni hızlandırdık. Aferin. Teknoloji bizim değil. Hızlandırabiliyoruz biz bunları. E sanayide de yapıyor. Sanayide de yapıyor birçok usta. Vallahi ilkokulu bitirmemiş. Benim tanıdığım ustalar var. İlkokulu bitirmemiş ama adam motorun tilla beygir gücünü artırıyor. E sen onu hızlandırıyorsun da alttaki ray değişiyor mu? He onu değiştirmedik biz. Bekliyor öyle ya. La, onda da gider o ya. Sonra o tren kaza yapıyor. İnsanlar ölüyor. Kim? Kondüktör ya. Kullanamıyor bu. Ayasofya kararı yarın. Lan ne çapsız adamlarsınız. Oğlum hissetmediniz mi? Kimse heyecanlanmadı bununla. Hiç kimse umursamadı bile. Bak onun için Abdülkadir Selvi yazısının başlığını diyor. Ali Babacan 15 Temmuz'da neredeydi? Hürriyet ne diyor? Danıştay'ın Ayasofya kararı. Çok inandırıcı. Hafter'in insan fırınları. Libya'da Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği darbeci Hafter yine vahşetle gündemde. Daha önce Hafter'den temizlenen bölgelerde 11 toplu mezar bulan hükümet bu kez işkence zindanlarıyla karşılaştı. Bir insanın oturabileceği yükseklikteki hücrelerde üst taraflarında ateş yakıldığı için insan fırını olarak nitelendiriliyor. Mahrem top makinesi. Aa, doğru konduktör diyelim değil mi? Makinesi doğru. İnsan fırınları. Evet. İnsanları zulmederek öldüren, kim olduğuna bakmadan karşısında olmamız gereken insanlar bunlar. Doğru. Doğru. E o zaman mesela biz El-Beşir'i Sudan'ın katliamcı, üstelik Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası savaş suçlusu olarak görülen kişiyi, El-Beşir'i nasıl ağırladık Türkiye'de? Kimdi o zaman Cumhurbaşkanı? Sayın Gül. Gül gibi yönetiliyordu Türkiye değil mi? Başbakan kimdi? Sayın Erdoğan. Mis. Akşam milleti yormayın. Bıhtık ya ya bıhtık ya. BDDK bankaları uyardı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankaların müşterilerine sağlayacakları kolaylıkları 11 madde halinde sıraladı. Bakalım. Bireysel ve ticari müşterilerin 2020 sonu vadeli ödemelerine ilişkin öteleme taleplerini karşılayın. Mevcut kredi limitlerini haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke koymayın, limitleri kullanıma açık tutun. Hatırlıyor musunuz? Size bundan 3 hafta önce burada bir haber verdim. Dedim ki bakın bu biraz içeriden insider bir bilgi. Ama bunu duyacaksınız. Bankalarda şöyle yoklamalar yapılıyor çünkü. İnsanların kredi taleplerini neden reddettiğinizi bize liste halinde verin. BDDK istiyor. Bankaların özel statüde olmalarının gerekçesi değil mi? O sana vermek zorunda değil. Ama vermek zorundasın işte. Diyor ki çünkü para kazanırken kazanılan para benim. Para yoksa hepinizin parası da benim. Sebep? Öyle. Ama siz de alkışlıyordunuz.
Biz bayılıyoruz Sayın Bakan'a.
Buyurun. Bankanız da bayılıyor mu acaba Sayın Bakan'a? Yani öyle işte ya. Çünkü desteklediğiniz, gördüğünüz insanlar bunlar. Yaşadığınız, bildiğiniz insanlar. Değil mi? O zaman yaparsınız. Bayramda kısıtlama olabilir. Bu haberin altını çizin, çizin. Gittiğimiz yeri gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası açıkladı. Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında bir takım kısıtlamalar olabilir. Vallahi gidişat hiç iyi değil arkadaşlar. Hiç. Çünkü insanlar hiçbir şey olmayacakmış gibi davranıyor. Umurunda değil kimsenin ya. Vallahi acayip rahat. Herkes dağlardan serin. Danıştay Ayasofya kararı ne verecek acaba ya? Ya çok merak ediyorum. Emekliye en az 1886 lira. Nasıl ya? Dün öyle demiyordun. Daha fazlaydı. Bu o değil. Bak. 9 milyonu aşkın SSK Bağkur emeklisinin zamlı maaşları haftaya hesaba yatacak. Kim ne zaman alacak? Oğlum salak mısın sen lan? Herkesin ne zaman maaşını alacağı E-Devleti'nde yazıyor. İnsanları bu kadar mı sığır zannediyorsun sen? Hala bundan prim kasıyor ya. Maaşını ne zaman alacağını bilmiyorsun değil mi? Oku. Ben biliyorum. Bilmiyorsun bilemezsin. Ben söyleyeceğim. BDDK'dan bankalara 11 talimat. Öptüm diyor. Opt ki buy. At yarışı gazetemiz var. İstanbul yarışlarında 1120 lira kazandırdık. Allah bereket versin. Oynadınız mı? Oynamadık işte. Bu salağa söyledim kuponu yatır diye. Orada veriyoruz. Kuponu yapmamış ya. Bendeniz estetik. Buyur. Bendeniz estetik. Ben Deniz. Deniz Akkaya. Güzelliğinizi kime borçlusunuz sorusuna şu yanıtı verdi. Anneme, babama, bir de doktoruma. Efsane yanıtlar arasına girer. Sizi hatırlıyor musunuz? Yıllardır hala her aklıma geldiğinde güldüğüm şu Petek Dinçöz hikayesi ya. Formunuzu nasıl koruyorsunuz? Üç beyazdan uzak duruyorum. Nedir onlar? Tuz, şeker, börek. Börek? Yani işte börek yapılıyor ya, beyaz. Un. Güzelliğinizi kime borçlusunuz? Anneme, babama, bir de doktoruma. İlişkinin tam hangi noktasında giriyor doktor? O önemli. Hani estetik müdahale ise tamam. Tamam. Bu cevap akıllara yeniden şu iddiayı getirdi. Akkaya 17 kez bıçak altına yattı. Yani işte kestirmiş bu ya. Sana ne? Bir de döküm yapmış. Bak döküm. Dudak dolgusu. Çene törpüsü. Gazete içinde ömür törpüsü demek lazım. Çene törpüsü. 3 kez burun estetiği. 3 kez göğüs kaldırma. Abicim tam olarak nereye kaldırdınız onun elleri? Hani iletişim başkanlığının binası gibi 3 kez kaldırdıysan gittiği yeri göremememiz lazım artık bizim. Olmuyor demek ki, zorlamasanız mı acaba? Bacaklarına da yağ aldırma operasyonu yazmış. Bacaktan yağ aldırdı. Ne yaptı, sana mı verdi yağ? Sen niye rahatsız oluyorsun bundan? Sarımsak eklemleri korusak. Koruyalım. Kavun ve havuçla görün. Ne? Kavun ve havuçla görün. Göze mi iyi geliyor? Bilmiyorum ki, işte haberin içeri yazmışlar 10. sayfada. Ama şu burada. Sağlığın şifresi B12. B12 vitamini içeren besinler kansere savaş açıyor. Kırmızı et. B12'nin adresidir. Hafıza için birebirdir. Süt ürünleri. yoğun B12 içerir, kansere karşı direnç gösterir. Balık, haftada en az 2 kez tüketilmeli, kalbe iyi gelir. Mantar, vitamin zenginidir, hücreleri iyileştirir. Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunlar tamam hayata iyi geliyor da onunla ilgili bir şey yazmayacağım mı? Anladın onu. Bunu okuyanlar çoğunlukla şey bakıyor yani. İşte kanseri önler, ülsere iyi gelir. Tamam anladık ama var mı hani şey yardımın olacak bir şey? O yanda. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu. Prostat ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Aşkı bitirir mi? Aşkı. Yok. Yani onu ben de söyleyebilirim size. Aşkı bitirmez. Ha eğer utana skala söylemeye çalıştığınız şey seksse, cinsel hayatınızsa ona doktora git ona. Mektup yazma. Doktora git. Doktora soracaksın onu. Bakacak falan. Düşünsene bak Deniz Akkaya 3 kere göğsü kaldırmış. Artık nereye kadar kalktı sen düşün. Göğsü. Ya. Yani git bunu doktora sor. Aşkı bitirir mi? Sev mi? Hayatta bitmez. Hala sevebilirsin. Önce Fransa, önce Fransız, sonra Alman, şimdi de Yunan. Fıkra mı? Yok. Le Monde, Süddeutsche Zeitung. O Katimirin mi? Katimirin evet. Türkiye Doğu Akdeniz'deki şer ittifakını dağıttı. Evet. Fransız Alman derken şimdi de Yunan basını Erdoğan'ı manşete taşıdı. Lan seviniyordun ya sen bıngıldak. Der Spiegel'de çıktı diye fotoğrafı işte modern tiranlar diye. Bak koymamışlar Obama şeyi Trump'ı bizimkini koymuşlar diye alkışlıyordun. Bu öyle değil. Dengeleri değiştirdi. 2023 öncesinde nihai hedefine ilerliyor. Türkiye'yi bölgenin en güçlü ülkesi yapacak. İşte bunun için kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar kardeşim. Sosyetik mekanın müdürü Alper İri Garson RD'ye tacizle suçlandı. Bu haberi hatırlıyor musunuz? Aylar oldu. Luca İstanbul'da çok önemli mekanlardan biri. Onun müdürü. Herkesin bildiği bir sır bu. Herkesin bildiği bir sır. O kadar çok insan döküldü ki üstüne. O haberi getirmiş bugün. Orada tacize uğrayan, cinsel saldırıya uğrayan kızın ifadesi de var. Bağırdım kimse duymadı. Ben şunu anlamadım. Niye bugün? Bu haberin o zaman arkasında durmadınız ki siz. Kız o zaman da çıktı ortaya. Üstelik diyorum bakın bir sürü insan döküldü. Ve dedik ki o biz biliyorduk. Herkese bu herif, herkese sarkıyordu zaten. Herkese. Daha geçen hafta babacan bir şaplaktan bahsediyorduk biz. Babacan. Hatırlamıyor musunuz? Utanmazsınız ya. Vallahi utanmazsınız. Büyük utanmazsınız hem de. Kayıt bozan. Bozanın Ozan'ı ayrı. Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'a dayak attı. Kamera kayıtlarını sildiği anlaşıldı. Genç kadın adalete sığındı. Delilleri karartmasından korkuyorum. Tutuklansın. Bu kayıt hikayesi çok büyüdü. Tesadüfen güvenlik kameralarının kaydı yok. Allah Allah. Nasıl oluyor bu? Duman Haltı, Betül Aşçı, ya dün sosyal medyada ben böyle bir görüntü yok, izleyemedim, gerçekten izleyemedim. 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalıştı, soruşturma açıldı, serbest kaldı, annesi olay şakadan ibaret çok pişman diye ağladı. Ya siz hakikaten gerizekalı mısınız ya? 3 yaşındaki çocuğa niye yapıyorsunuz böyle bir şey? Çok pişman. Son dalga. Korona Esenyurt'ta dolmuşu atladı. Heh, bir onu atlamamıştı zaten. Bindi anlamında ya. Üf. Direksiyonu kaptı. Bak. Gazladı. Her gün hem yolcu hem de hasta sayısını katladı. Kafanın yükseldiği anlarda yapılmış belli ki. 12 kişilik araca 50 vatandaş sığdırdı. Hızlı yayılmak için de uyardı. Beyler bayanlar ücreti elden ele uzatalım. Artık kafa nasıl gittiyse düşünsene korona virüsünü kişiselleştiriyor. Bayağı bedeni var koronanın. Orada dolmuşla para topluyor. Korona. Bu bir gazete. Vallahi bunun başyazarı falan var. Genel yayın yönetmeni var. Ciddi söylüyorum. Koronavirüsün bayağı dolmuşta ücret topluyor. Arkadan veremeyen kaldı mı birader? Gel baba, baraj yolu, baraj yolu. Sesi hastaneden geçer. Korona düşünsene. Korona kapıdan sarkmış böyle. Tek eliyle şeyi, Peugeot'u, J9'u tutuyor böyle. Aşağı sarkmış. Gel baba, baraj yolu, SSK hastaneye diye bağırıyor. Artık kafa neredeyse. Bunun inişi de zor olur ha. Bu kalır. Vallahi kalır bu. Bu kafanın bir miktarı inmez yani. Mümkün değil. Kusurlu hareket. Futbol mu? Değil. İzmir'de Atife Seyin'in bebeği taksiye kustu. Ya Allah kahretsin sizi ya. Lan bu mu haber? Yok dur bir ya. Taksici temizlik için 400 lira isteyince kovuldu. Kim kovuldu ya? Taksici mi? He, onu yazmamışız değil mi biz? Kim kovuldu? Bilmiyorum ki abi, haber bu yani, bu kadar geldi. Yani işte şey olmuş ya, sıkıntı olmuş. Bebek kusmuş taksiye. Haber değilim var bunun. Bebekler o yaşlarda yapar. Hepsi yapar. Vallahi bak. Hepsini doldur o. Bebek lan o. Biz bunu niye koyduk buraya ya? Dur ya, dur, bir şey için koydum. Ben biliyorum ya. Bunu bilerek koyduk buraya. Tıraşik ölüm var. Tıraşik. Tıraş. Adana'da berber Aytengin Kıyga. İsme bak abi. Seyfettin Amazon oğulları gibi. Karizma. Aytengin Kıyga. Al direkt Diriliş Ertuğrul'da oyuncu. İsimden sadece. Valla. İsim Aytekin Kıyga. Aytengin. Aytengin Kıyga. Verin börüsünü geçsin. Hemen. Tıraş ettiği adamın silahlı saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. Katil kaçtı. Aytengin Kıyga. Allah rahmet eylesin. Hazır mısınız? Gündem bomba haberi geliyor. Ana Adol. Ana Adol mu? Anadol yok mu araba? Evet. Ana Adol. Balıkesir'de Şafak Cebeci 45 yaşındaki Anadolu satılığa çıkardı. 45 diyorsun. Evet, 75 model. Satılığa çıkardı. İlana 7 gece nazar duası okunmuştur diye yazdı. 70 bin lira istedi. Her gece nazar duasını 10 bin lira mı yazdın? Kim okudu oğlum o nazar duasını? Kime okuttun her gece 10 bin lira lan? Arabanın tamamını toplasan 7 bin lira etmez. Tamam hadi düştük 60. Düştük lan, tamamdır tamam. 10 bin lirasını arabanın kendine çıkarttık. 60 bin liraya 7 gece dua mı okuttun sen? Ana Adol. Ha, haber nereden geliyor? Ana Adol. Herhalde bir tane A daha mı koysaydınız araya? Söyledim bu salaklara. Bir tane daha dediler ki abi oradaki sütun dar. Bir tane daha koyarsak yandaki Lük haberinin içine giriyor. Sanki girmiyormuş gibi. Deniz Akkaya'nın demin okuduğumuz estetik haberinde bacakları Deniz Akkaya'nın aşağıda Ozan Güven'in kafasına basıyor. Üst taraftan 3 operasyonla kaldırılan memelerin karşısında Galatasaray'ın 4-1 yenildiği haberi var. Sizin yapacağınız mizampaja ben ya. Ve bütün bunları yapan başyazar. Dikkat! Ergün Diler Hazretleri. Akdeniz hamlesi. 2011 yılında, he lan bu hatırlayamadım, ilk yayında hatırlayamadım buydu işte. Fransa Devlet Başkanı Sarkozy'nin başını çektiği küresel koalisyon Libya'yı bombaladı. Kimler vardı o koalisyonda? İngiltere. Başka? He. Neyse onu geçelim. O önemli değil. Aradan 9 yıl geçti. Bir dakika abi, geçmeyelim yani. O dönemde Libya halkının özgürleşmesinden bahseden, biz de gelelim diyenler vardı. Çaktın onu. Yok o değil. 9 yıl geçti. Dur bir. 9 yıl geçti. Aynı Fransa Akdeniz de Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştı. Başaramadı. Ankara kazandı. Bu diyorsun. Evet. Bunun üstüne bir 7 gecede nazar duası okutalım derim ben. Çok iyi yazmışsın çünkü. Yani gazetenin birinin sayfası da şahane. Buna bir nazar duası okutalım. 7 gece. Sana hediyesi 50 kağıt olur. Bak Anadolu okuttum 60.000 lira tuttu. Şş, sana 50 en son. Ciddi söylüyorum bak. Güzel arkadaş buluruz bir tane. Hem seni daha yüksekte de bırakır. Sen oradan korona haberi yaparsın. Hani işte koronavirüsü kalkar, dolmuş muavini olur, para toplar falan. Tabii canım. Halüsinasyon garanti. İniş. Bilmiyorum inişini. Bunun inişini bilmiyoruz. Daha denenmedi. Ama inersin yani. Nerelerde kalmamış adamsın sen. Duman haltı diye haber yapmış adamsın sonuçta. Gazetenin birinci sayfasına. Dün bir mail aldım. Ya çok güzel bir mail. Emrah burada mısın? Emrah Elçiboğa. Hatırlıyor musunuz? Emrah ve eşi sevgili Zeynep'in evlat edindikleri güzelliği Priya'yı konuşmuştuk burada. Ezo'nun kız kardeşini. Tunç Bey. Tunç Kutlu bir mail atmış. Ben çok hüzünlendim okurken. Çok mutlu oldum. Ama gözlerim doldu. İstedim ki sizinle de paylaşayım. Merhaba. Siz bugün ikinci yayında koruyucu ailelikten bahsedince burnumun direği sızladı. Bir yandan da gurur duydum. Ne yalan söyleyeyim. Ben ve ilk eşim Türkiye'nin en genç koruyucu ailesi olmuştuk zamanında. Bir süre sonra boşandık. Tek başıma devam ettim koruyucu aileliğe. Türkiye'nin tek erkek koruyucu ailesi oldum bu sayede. Sonra AB uyum yasaları yüzünden çıkarılmak zorunda kalan bir düzenlemeyle evlat edinebileceğimi söylendi. Türkiye'nin tek erkek koruyucu ailesiyken bir anda Türkiye'nin tek erkek koruyucu ailesiyken çocuk evlat edinen insanoğluverdim. Biliyorum çok uzun yazdım bazı şeyleri ama yazmak bile büyük keyif veriyor ondan. Yaşam Dersleri isimli bir web sitemiz vardı. Türkiye'deki ilk forum sitelerindendir. O sitedeki koruyucu ailelikle ilgili birçok başlık açtım ve çizdim. Site kapanmadan bir süre önce bir mail geldi. Biraz arasam bulurdum aslında ama içeriği çok önemli bence. Sanırım Mersin'den bir hanımefendi yazmıştı. Bir çocuk istediklerini, bu sırada bizim siteyi bulduklarını, koruyucu aile kavramını öğrendiklerini ve kendilerinin de koruyucu aile olmaya karar verdiklerini anlatıyordu. Son cümlesi hala tüylerimi diken diken eder. Hanımefendi mailini bunca zaman en genç koruyucu ailesi benim diye yazmıştınız ama artık biziz diye bitirmişti. Dünyanın en güzel şeyi dediğiniz gibi çocuk kokusu ama bunun kadar güzeliyse her şeye rağmen bir birey yetiştirmek. Hiç bilmediğiniz şeylere karşı savaşmak, insanlar kendi çocuklarıyla ilgili pek çok şey bilirken evlat edinilen ya da koruyucu aile olarak alınan çocuklarla ilgili hiçbir şey bilmeden savaşır bizim gibiler. Uzun lafın kısası bugün beni hem üzünlendirdiniz hem gururlandırdınız. Çok teşekkür ederim yazmış Tunç Bey, Tunç Kutlu. Ben çok teşekkür ediyorum size. Yaptığınız şey o kadar yüce bir şey ki, o kadar büyük, o kadar güzel bir davranış ki kelimeyle anlatabilmek çok zor. Ben denedim 2 gün önce anlatamadım, beceremedim. Çok normal çünkü yapılan şey gerçekten başka hiçbir şeye benzemiyor. Bir insana yepyeni bir hayat olanağı sunmak, bunun için kendi rahatından vazgeçmek, koşullarını, yaşam koşullarını başkasına açmak, tamamen ona vakfetmek, bu sorumluluğu almak hakikaten kolay üstlenilecek bir şey değil Tunç Bey. Ben size teşekkür ediyorum, özellikle teşekkür ediyorum. Ne güzel bir şey yapmışsınız. Sevgili Emrah gibi, sevgili Zeynep gibi, sevgili Ezo gibi, onlar gibi çok güzel bir şey yapmışsınız. Gerçekten insanlar adına, bütün insanlar adına, özellikle çocukların eğitimi için onlara olanak sağlanması konusunda ısrarlı biri olmak olduğun için özellikle çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız gerçekten kelimeyle anlatılacak bir şey değil. İyi ki varsınız. İyi ki hepiniz varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki bu sabah yine benimle beraberdiniz. İyi ki hayatı birlikte karşıladık, birlikte konuştuk bugün. Biz hayata aynı yerden bakmayan, her şeyleri farklı olan insanlar sadece tek bir ortaklıktan, yani aynı ülkeyi sevdiğimiz gerçeğinden hareketle burada buluşuyoruz her sabah. Ve ülkemiz için iyi hayaller kuruyoruz, iyi şeyler düşünüyoruz. Oturup konuşuyoruz, korkmuyoruz birbirimizden. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden. Sadece bunun için bir araya geliyoruz. Bu yayının sürmesi için katkım olur mu diye düşünüyorsanız ve soruyorsanız, bakın şöyle şeyler yapabilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Buradan Patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun ona, korkmayın. Para pul istemeyecek. Sadece bir tek mail adresiyle kaydolacaksınız. Ama şunu demiş olacaksınız bunu yaparak. Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim. Kendim seçerim. Ben de medyanın içine katılabilirim demiş olacaksınız. Bir de abone olmakla kalmayın lütfen. Yayınları izlerken beğen tuşuna basın YouTube'dan izleyenler. Yanında bir de zil var. O ne işe yarar diye soracak olursanız anlamı şu. Yayınlar başlamadan size haber gelsin istiyorsanız işte onu tıklayın o zaman. Yeni bir düğme var. Katıl yazıyor üzerinde. Anlamı şu. YouTube'un kendi sayfamda açılışında video koydum orada anlatmaya çalışıyorum ama bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve hep parasız olacak. Bu YouTube'un eğer isterseniz sadece siz arzu ederseniz yayıncıyı desteklemeniz için küçük katkılarla 5 lira 10 lira öyle katkılarla aylık desteklemeniz için konulmuş bir düğme. Eğer isterseniz öyle kullanabilirsiniz. İstemezseniz canınız sağ olsun zaten zorunlu değil ki. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmak da katkı iletmenin başka yollarını sormak açısından kullanabileceğiniz bir diğer yöntem. Ama en büyük desteğiniz hep aynı. Hep aynı olacak. Aynı kalacak. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğimde ölmez sağ kalırsam ben burada olacağım. Arkadaki kitap da burada olacak. Yarın Dostoyevski konuşacağız. Suç ve Ceza. Klasikleri konuşacağız. Klasikleri okumak hayatımıza ne katar bunlardan söz edeceğiz. Ve sizlerden de okuyanlarla ortak yapacağız bu yayını. Hep beraber oturup konuşacağız. Bir hafta sonranın kitabını da demiyorum. İki hafta sonranın aslında kitabını da koyacağım. Çünkü yarın 10 günlük bir ara öncesi son yayınımız olacak biliyorsunuz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.